Ayrım 22, sayfa 295. Graf Otto yere konup kelebeği pistin diğer ucuna götürdüğünde karşıdan bir toz bulutunun yaklaştığını gördüler. Sonra arabalardan biri ortaya çıktı. Henry Durant direksiyondaydı. Manyoro ile Loycott da arkaya tünemişlerdi. Leon merdivenden inince Henry, "Çok özür dilerim patron," dedi. "En az birkaç hafta sonra gelirsiniz diye düşünüyorduk. Bizi gafil avladınız." Gözde görünür şekilde bocalıyordu. "Gördüğün gibi burada olmaktan dolayı ben de senin kadar şaşkınım. Graf kendi programına göre hareket ediyor. Kampta yiyecek ve içki var mı?" "Ya." Henry başını salladı. Max Tandala'dan epey bir şey getirdi. "Duşta sıcak su var mı? Yataklar yapıldı mı? Tuvalette kağıt var mı?" Henry, "Sen bir daha soramadan hepsi halledilmiş olacak," diye söz verdi. "O zaman sorun yok demektir. Graf'ın hayat anlayışı durabo. Bakalım doğru muymuş bu gece anlarız." Leon merdivenden inmiş olan Graf Otto'ya döndü. "Her şeyin hazır olduğunu söyleyebildiğim için mutluyum efendim," diye rahatça yalan söyledi ve çifti kalacakları yere götürdü. Nasıl olduysa Henry ile aşçısı bir mucize gerçekleştirdiler. Max'ın Tandala'dan getirdiği sandıklar dolusu yiyecekle güzel bir yemek hazırladılar. Leon ana çadırda konuklarını bekliyordu. Eva içeri girince gördüğü manzara karşısında ağzı açık kaldı. İlk kez güzel bir kadını pantolon etekle görüyordu. Bu cüretkâr moda henüz kolonilere ulaşmamıştı. Kıyafet bacakları tamamen örttüğü halde içindeki güzellikleri göz önüne seriyordu. Leon ancak Graf Otto'nun çadıra girmesinden hemen önce ayırabilmişti gözlerini. Henry birkaç kasa Meyerbach Ice Bock birasını ıslak torbalarda soğutmuştu. Bu bira geleneksel Münih Ekim Festivali'nde sayısız altın madalya kazanmıştı. Meyerbach İmparatorluğu'nun küçük bir parçası olan Baviera fabrikasında üretiliyordu. Kendi kendinin baş müşterisi olan Graf yemek servis edilene kadar neredeyse yarım litreyi devirmişti. Masanın başındaki yerini alınca bir adam Burgundy şarabına geçti. Bu 1896 mahsulü Romane Conti'yi Wieskirche'deki mahzeninden kendi eliyle seçmişti. Antilop ciğeri ezmesi ve kızarmış kaz ciğeri üstünde yaban ördeği çok iyi gidiyordu. Graf Otto yemeğini birkaç kadeh 50 yıllık Porto ve Havana'dan gelen bir Monte Cristo Prosu ile bitirdi. Koltuğunda arkaya yaslanıp kemerini gevşetirken prosundan bir nefes alıp keyifle iç geçirdi. "Courtney, gelirken gördüğümüz o bizonları hatırlıyor musun? Yah!"
"Hatırlıyorum efendim."
"Sık bitki örtüsünün arasındaydılar.
Nine?"
"Öyle sıktı ki ama hiçbiri mermileri ziyan etmeye değmezdi."
"Ah zo, o zaman tehlikeli de değiller öyle mi?"
"Çok tehlikeli olabilirler, özellikle yaralı olurlarsa. Ama..." Graf Otto sözünü kesti. "Ama kelimesini pek sevmem Courtney." Ruh hali aniden ve gözle görünür şekilde değişmişti. "Genelde birinin bana itaatsizlik etmek için mazeret hazırladığını gösterir." Kaşlarını çatmıştı ve yanağındaki düello yarası şeffaf beyazdan gül pembesine dönüşmüştü. Leon henüz bunun bir tehlike işareti olduğunu bilmiyordu. Aldırmadan sözüne devam etti.
"Ben sadece diyecektim ki..."
"Senin ne diyeceğin beni ilgilendirmiyor Courtney. Senin benim dediklerimi dinlemeni tercih ederim." Leon kızardı ve sinirlendi ama sonra Graf Otto'nun görüş alanında oturmayan Eva'yı gördü. Kadın dudaklarını büzmüştü ve belli belirsiz başını sallıyordu. Leon da derin bir nefes aldı ve büyük çaba harcayarak kadının uyarısını dikkate aldı. "O bizonları avlamak mı istiyorsunuz efendim?"
"Ah Courtney, sık sık öyle görünsen de bir Dumkopf değilsin demek ki."
Dipnot Dumkopf salak. Graf Otto gülerek lütufkar haline döndü. "Evet, gerçekten de o bizonları vurmak istiyorum. Bana ne kadar tehlikeli olduklarını göstermen için bir fırsat vereceğim sana. Yah!"
"Tüfeğim Tandala'da kaldı."
"İhtiyacın olmayacak ki, hayvanları vuracak olan benim."
"Silahsız olarak mı gelmemi istiyorsunuz?"
"Sos midene mi dokundu Courtney? Öyleyse yarın yatakta kal, hatta altına gir. Kendini nerede sıcak ve güvende hissedeceksen orada bekle."
"Siz avlanırken yanınızda olacağım."
"Birbirimizi anladığımıza sevindim. Bu her şeyi basitleştiriyor öyle değil mi?"
Ucu parlayana kadar pirosu da emdi. Sonra dumanı kusursuz bir halka şeklinde Leon'un suratına doğru üfledi.
Leon parmağını ortasına uzatıp suratına gelmeden halkayı bozdu.
Eva aralarındaki gerilimi azaltmak için sakin bir tavırla araya girdi.
Otto, bizi üstünden geçirdiğin o düz tepeli güzel dağ neydi?
Graf Otto, onu Courtney'e sor dedi.
Lonsonyo Dağı denir, Masailer için kutsal bir yerdir ve en güçlü ruhani liderler orada yaşar. Geleceği şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin eden bir büyücüdür.
Leon cevap verirken Eva'nın etrafına bakmamıştı.
Kadın, ah Otto diye bağırdı, o en büyük kulübeden çıkarken gördüğümüz kadın olmalı. Bu kâhinin adı nedir?
Graf Otto, bu sihir dalavelerine bayılıyorsun değil mi budala diye dalga geçti.
Falıma bakılmasına bayılırım, bilirsin.
Eva tatlı tatlı gülümseyince adamın kalan öfkesi de buhar oldu.
Prag'daki çingene kadını hatırlamıyor musun? Bana bütün kalbimle güçlü, sevecen bir erkeğe bağlanacağımı söylemişti.
Tabii ki sendin o.
Tabii ki. Başka kim olabilirdi?
Otto, neydi kadının adı, yani kâhinin?
Adam Leon'a döndü ve kızıl kaşlarından birini kaldırdı.
Adı Lucy'ydi efendim. Leon bu soru cevap oyununun nasıl oynanacağını öğrenmişti.
Graf Otto, onu iyi tanır mısın diye sordu.
Leon keyifle güldü. Beni oğlu olarak kabul ettiği için bayağı iyi tanıyorum.
Ha ha, eğer seni evlat edindiyse yargılarına pek güvenilmezmiş. Yine de...
Graf Otto Eva'ya bakarken teslim olurcasına ellerini kaldırdı.
İsteğini kabul etmedikçe huzur bulamayacağımı görüyorum. Pekala, götüreyim seni o dağa da ihtiyar kadın falına baksın.
Çok teşekkür ederim Otto. Eva adamın elini okşadı.
Leon midesinde yakıcı bir kıskançlık hissetti. Artık Prag'daki çingene kadının haklı olduğunu görüyorsun. Bana karşı çok iyisin. Ne zaman götüreceksin? Belki şu bizonları avladıktan sonra olur ha?
Göreceğiz diyen Graf Otto konuyu değiştirdi.
Courtney, şafak sökerken hazır olurum. Sürüyü gördüğümüz yer birkaç kilometreden uzak değil. Güneş yükselmeden oraya varmak istiyorum.
Graf Otto av arabasını dikenli çalıların kenarına park ettiğinde sabah olmak üzereydi ve gece serinliği hala devam ediyordu.
Manyoro ile Loikot'ta kuru dallarla yaktıkları isli küçük ateşin başında ellerini ısıtıyorlardı.
Leon arabadan inip yanlarına yaklaşınca ayağa kalkıp ateşi toprakla örttüler.
''Ne anlatacaksınız bana?''
Ay battıktan sonra kampın yanındaki gölden su içtiklerini duyduk. Bu sabah bulduğumuz izler gölden buraya kadar devam ediyor. Çalıların içinde ve yakındalar. Oraya gireli çok olmadı. Seslerini duyduk diye rapor veren Manyoro devam etti.
Gerçekten çok yaşlı ve çok çirkinler. Kiçva Muzuru bunlardan birini gerçekten vurmak istiyor mu?
Graf Otto'ya saçının renginden ve Masailerin hayran olduğu korkusuz görünümünden ötürü ateş kafa adını vermişlerdi.
Evet, kararlı. Fikrini değiştirmeyi başaramadım.
Manyoro boyun eğercesine omuz silkti.
Sonra, sen hangi bundukiyi taşıyacaksın Mbogo? Büyük tüfeğin Tandağla'da kaldı.
Bugün bundukim yok ama önemli değil. Kiçva Muzuru sihirbaz gibi ateş ediyor.
Manyoro tereddüt ederek ona baktı. Ya biri bira çanağını kırarsa Mbogo, o zaman ne olacak?
O zaman Manyoro, bununla biz onun gözünü oyacağım.
Leon aracın yanından aldığı kalın sopayı gösterdi.
O silah değil ki, bitler bile kaşınmaz onunla.
Al.
Manyoro iki kısa mızrağından birinin sapını Leon'a doğru çevirip uzattı. Al sana gerçek bir silah.
Çok güzel bir bıçaktı. 1 metre uzunluğunda ve her iki yanı da keskindi. Leon kolunda test etti. Tüylerini ustura gibi rahatça ve dibinden kesmişti.
Teşekkür ederim kardeşim ama buna ihtiyacım olmamasını umuyorum.
İz sürmeye devam edin Manyoro. Ama Kiçva Muzuru bira çanağını kırarsa diye kaçmaya da hazır olun.
Leon onlardan ayrılıp tüfeğini deri kılıfından çıkarmakta olan Graf Otto'nun yanına döndü.
Onun büyük kalibreli, çift namlulu, güçlü bir silah, muhtemelen Avrupa yapımı bir 10-75 olduğunu görünce içi biraz rahatladı. Bir bizonu rahat rahat devirecek güçteydi.
Leon yaklaşınca Graf Otto,
Courtney, biraz spor yapmaya hazır mısın diye sordu.
Dudaklarının arasında yanmayan bir puro vardı ve branda bezinden av şapkasını geriye doğru itmişti. Çelik yelekli şarjörleri tüfeğe yerleştirmekle meşguldü.
Bununla eğlenmeyi planlamadığınızı umuyorum efendim ama evet hazırım.
Öyle olduğunu görüyorum. Leon'un elindeki mızrağa bakıp sırıttı.
Bununla tavşan mı bizon mu avlıyorsun?
Doğru yere indirirseniz iş görür. Sana küçük bir söz vereyim Courtney. Eğer bununla bizon öldürürsen ben de sana uçağı kullanmayı öğretirim.
Cömertliğiniz karşısında ezildim efendim.
Leon hafifçe başını eğdi. Fräulein von Belberg'e biz dönene kadar arabada kalmasını söyler misiniz lütfen? Bu hayvanların ne yapacağı belli olmaz ve ilk atıştan sonra her şey olabilir.
Adam Eva ile konuşmak için prosunu ağzından çıkardı. Bugün ıslı bir kız olur musun Mayne Schatze? Dostumuzun dediğini yap lütfen, tamam mı?
Dipnot Mayne Schatze, sevgilim.
Eva, ben hep uslu bir kız değil miyim zaten Otto dedi ama gözlerindeki ifade bu tatlı sözleriyle çelişiyordu.
Graf Otto prosunu tekrar dudaklarının arasına koyup gümüş gaz lambası kutusunu kadına uzattı. Eva kutunun kapağını açıp kırmızı uçlu bir kibrit çıkardı. Çizmesinin tabanına sürttü ve alev çıkınca sülfür kokusunu duymamak için kolunu uzatıp proyu yaktı. Graf Otto kohibasını üflerken Leon'un gözlerini izliyordu. Leon bu küçük hakimiyet ve hizmet gösterisini muhtemelen kendisi için yapıldığının farkındaydı. Bu adam hiçbir şeyi atlamazdı. Herhalde havadaki elektriği hissetmişti ve Eva üzerindeki efendilik hakkını gösteriyordu.
Leon doğal bir ifadeyle durmaya devam etti. Sonra Eva yine yumuşak bir tavırla araya girdi.
''Lütfen dikkatli ol Otto, sensiz ne yaparım bilemiyorum.''
Leon acaba beni Graf'ın kıskanç öfkesinden korumaya mı çalışıyor diye merak etti. Eğer amacı buysa işe yaramıştı.
Graf Otto kıkırdadı.
Sen bizon için üzül, benim için değil.
Tüfeğini omuzladı ve başka bir şey söylemeden massailerin peşinden çalıların arasına daldı. Leon da arkasından gitti ve sessizce ilerlediler. Çalılar sık olduğu için üç bizon beslenmek için sürüden ayrılmışlardı ve izleri ileri geri gidip geliyordu. Onlar birinin peşinden giderken başka biriyle karşılaşmaları çok kolay olacağından ağır ağır 3-5 adımda bir durup etrafı kolaçan ederek yürüyorlardı. 100 adım kadar gitmişlerdi ki kırılan dalların çıtırtısını ardından da yakından gelen hafif bir homurtu duydular. Manyoro tek elini kaldırdı, sessizce durup beklemelerini işaret etti. İnsana çok daha uzun gelen bir dakika boyunca hiçbir ses duyulmadı, sonra bitkiler hışırdadı. İri bir şey çalıları yara yara tam üstlerine doğru geliyordu. Leon, Graf Otto'nun koluna dokundu ve adam tüfeği omzundan indirip göğsüne dayayarak hazırlandı. Aniden tam karşılarındaki çalılar aralandı ve bir bizonun başıyla omuzları ortaya çıktı. Yaralanmış ve hırpalanmış yaşlı bir hayvandı. Bir boynuzu kırılmış, geride testere gibi çentikli bir kök kalmıştı. Diğeri de sürekli ağaç gövdelerine, ak karınca yuvalarına sürtünmekten adeta körelmişti. Boynu kemikli ve yer yer kelleşmişti. Onlara yakın olan gözü beyaz ve camı andırıyordu. İltihap yüzünden tamamen kördü. Hayvan önce onları görmedi. Bir süre öylece durdu ve ağzından salyalar akarken çenesini oynatmaya devam etti. Göğsüne inen iltihap yüzünden gözüne üşüşen sinekleri kovalamak için başını sallıyordu.
Leon zavallı ihtiyar kör diye düşündü. Kafasına bir mermi sıkmak gerçekten onun için iyilik olacaktı.
Graf Otto'nun koluna dokundu. Yapın diye fısıldadı ve kendini silah sesine hazırladı. Ama ondan sonra olacaklara hiç hazırlıklı değildi.
Otto başını arkaya atıp gel bakalım ne kadar tehlikeli olabileceğini göster bize diye bağırdı. Sonra bizonun başının üstüne tek el ateş etti.
Hayvan ani bir hareketle onlara doğru döndü. Sağlam gözüyle bakıp hayretle böğürdü ve dönüp kaçmaya başladı.
Dört nala koşarak tekrar çalılığa daldı. Tam o anda hayvan gözden kaybolmadan Graf Otto bir el daha ateş etti.
Leon bizonun sağrısından, lekeli gri postunun altından görünen boğum boğum omurganın bir karış solundan kalkan tozu gördü. Kaçan hayvanın ardından dehşetle baktı. Gördüklerine inanamadığını belli eden bir ses tonuyla ''Onu bilerek yaraladınız.'' dedi.
''Yavol, tabii ki. Biraz spor yapmak için yaralı olması gerektiğini söylemiştin. Eh, artık yaralı ve diğer ikisini de gıdıklamayı düşünüyordum.''
Leon şoku atlatamadan Graf Otto vahşi bir savaş çığlığı daha attı ve yaralı hayvanın peşine düştü. İki masai de Leon kadar şaşkındılar ve üçü hayretle durup Alman'ın arkasından baka kaldılar.
Loikot şaşkın bir sesle ''Deli o'' dedi.
Leon acı içinde ''Evet öyle'' dedi. ''Sesini dinleyin.'' Tam karşılarındaki çalılarda bir arbede yaşanıyordu. Tepinen toynaklar, kırılan dallar, kızgın ve korku dolu omurtular, tüfek patlamaları, ağır mermilerin ete ve kemiklere çarparken çıkardığı boğuk sesler.
Leon Graf Otto'nun yaralamak üzere 3 bizona da ateş ettiğini anlamıştı. Masailere döndü. Artık burada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kiç ve Muzuru bir açanağını paramparça etti. Arabaya dönün diye emir verdi. Hanım sahibe göz kulak olun.
Embogo, bu büyük bir aptallık. Ya hep birlikte oraya gideriz ya da hiç gitmeyiz.
Bir tüfek patlaması daha duyuldu ve ardından bir bizonun feryadı yükseldi. Leon en azından biri gitti diye düşündü ama iki tane daha vardı. Tartışmanın ne yeri ne de zamanıydı. Gelin o zaman diye çıkıştı. Koşlular ve çalıların ortasındaki küçük açıklığın kenarında duran Graf Otto'nun yanına geldiler. Ayağının dibinde ölü bizonun leşi duruyordu. Arka bacakları hala spazm geçiriyordu. Hayvan açıklığa girdiği anda saldırmıştı. O da beynine bir kurşun sıkmıştı. Graf Otto soğuk bir tavırla, ''Yanılmışsın Courtney, o kadar da tehlikeli değillermiş.'' dedi. Bir yandan da tüfeğini dolduruyordu.
Leon, kaç tane daha yaraladınız diye bağırdı.
''İkisini de tabii ki, merak etme, hala uçmayı öğrenme şansın var.''
Cesaretinizi kuşku bırakmayacak şekilde kanıtladınız efendim. Şimdi tüfeğinizi bana verin de işlerini bitireyim.
Erkek işlerini asla çocuklara bırakmam Courtney. Üstelik senin o güzel mızrağın var. Ne diye tüfeğe ihtiyacın olsun ki?
Birinin ölümüne yol açacaksınız.
Yah belki ama o kişi ben olmam herhalde.
Açıklığın karşısındaki çalılara doğru koştu.
Bir tanesi buraya kaçtı. Kuyruğundan çekmeye gidiyorum.
Onu durdurmaya çalışmak boşunaydı. Graf Otto açıklığın sonuna yaklaşırken Leon nefesini tuttu. Yaralı bizon ilk bitki grubunun arkasında onu bekliyordu. Adamın yaklaşmasına izin verdi, sonra sadece 5 metre uzaktan saldırıya geçti. O saldıramadan çalılar bir anda paramparça oldu. Graf Otto hemen tüfeğini omzuna kaldırmıştı ve ateş ettiğinde namlular neredeyse hayvanın ıslak siyah burun deliklerine değiyordu. Beynine iyi bir atış daha yaptı. Bizonun ön bacakları geriye büküldü. Yine de yaptığı atağın verdiği hızla çığ gibi işkencecisinin üstüne yığıldı. Graf Otto arkaya doğru uçarken tüfek elinden fırladı ve adam sırt üstü yere çarptı. Leon çarpmayla ciğerlerinden boşalan havanın sesini duymuştu. Leon yardımına koşarken o da acıyla doğrulmuş soluyordu. Manyoro uyarmak için arkasından bağırdığında Leon açıklığın ortasına varmıştı.
''Solunda Embogo, diğeri geliyor.''
Leon soluna doğru baktı ve üçüncü yaralı bizonun üstüne doğru geldiğini gördü. O kadar yakındı ki boynuzlarını takmak için başını eğmeye başlamıştı bile. Hayvanın cerahatli gözünü gördü. Bu Graf Otto'nun ilk ateş ettiği bizondu. Leon hayvanı karşılamak üzere döndü ve toparlandı. Parmak uçlarında gayet dengeli bir şekilde durumu değerlendirerek beklemeye başladı. Bizon yaklaşınca görmeyen gözünün olduğu tarafa çekildi ve hayvan onu göremez oldu. Bir saniye önce bulunduğu yere doğru boynuzunu savurdu. Boynuz kırık ve körelmiş olmasa muhtemelen Leon'un karnını deşerdi. Ve her ne kadar parmak uçlarında güzel bir dönüş yapmış olsa da kırık ucu gömleğine takılarak yırtıp geçti. Leon karnını içeri doğru çekince bizonun devasa gövdesi sürtünerek önünden geçip gitmiş, pantolonun paçalarına kanları bulaşmıştı.
Graf Otto selam boğa diye bağırarak bizonu kızdırdı. Ayağa kalkmaya çalışıyordu. Boş ciğerlerinin verdiği acıya rağmen sesi gülmekten boğuklaşmıştı. Selam Matador. Tüfeğini almak için eğilirken hala hırıltılı bir sesle gülüyordu.
Bizon ön bacaklarını gerip bekleyince Leon vurun onu diye bağırdı.
Graf Otto da bağırarak nein diye karşılık verdi. O küçük mızrağı kullanışını görmek istiyorum.
Elindeki tüfeğin namluları yere doğruydu.
''Uçmayı öğrenmek istiyor musun? O zaman mızrağı kullanman gerek.''
İlk atışı hayvanın arka bacağını kalçadan kırdığı için başarısız saldırısından sonra hemen toparlanamamıştı. Ama sonra aksayarak döndü ve tek gözünü yine Leon'a dikti. Dört nala üstüne doğru koşmaya başladı. Leon, bizonun ilk geçişinden bir şeyler öğrenmişti. Mızrağı klasik Masai tarzında, yani uzun bıçağı eskrim kılıcı gibi ön koluyla aynı hizada tutarak bizonun iyice yaklaşmasını bekledi. Son anda yine kendini geri çekip hayvanın görüş alanından çıktı. Büyük siyah gövde bacaklarına sürtünerek önünden geçerken uzanıp kılıcı hayvanın kürek kemiklerinin arasına sapladı. Fazla derine itmeye çalışmamış, kendiliğinden girmesi için bırakmıştı. Jilet gibi keskin çeliğin postu o kadar kolay delmesine şaşırmıştı. Üç ayak savrulan kara gövdenin altında kaybolurken oluşan şoku güçlükle hissetti.
Mızrağın sapını tutan elini gevşetti ve bizonun sırtındaki mızrağın verdiği acıyla başını iki yana savurarak geçip gitmesine izin verdi. O vahşi çırpınışlar yüzünden çeliğin hayvanın göğsüne kadar inip kalbini ve akciğerlerini parçalayışını gördü. Erkek bizon yine açıklığın kenarında durdu. Hala Leon'u bulmaya çalışıyordu. Leon kıpırdamadan bekledi. Bizon sonunda nerede olduğunu anlayarak ona doğru döndü ama hareketleri yavaş ve sarsaktı. Yalpaladı ama yine de Leon'a doğru koştu. Ona ulaşmadan önce ağzını açıp hafif bir sesle uzun uzun böğürdü. Ağzından koyu bir kan geldi ve dizlerinin üstüne düştü. Sonra da yavaşça yana devrildi. Graf Otto "Oley!" diye bağırdı ama bu sefer sesinde alay tınısı yoktu. Ve Leon ona bakınca adamın gözlerinde yeni bir saygı ifadesi gördü. Manyoro ağır ağır bizonun yattığı yere gitti. Eğildi ve iki eliyle hayvanın kürek kemiklerinin arasındaki assegai'yi kavradı. Doğruldu arkaya ve kanlı çeliği yaradan çekip çıkardı. Sonra mızrakla Leon'u selamladı. "Sana şükürler olsun. Kardeşin olmaktan gurur duyuyorum." Kampa dönünce Graf Otto kahvaltıyı kutlamaya dönüştürdü. Masanın başına çöküp salamları ve yumurtaları aç kurtlar gibi midesine indirirken bol bol konyakla lezzetlendirdiği kahvesini içerek Eva'ya avın oldukça renklendirilmiş bir özetini yaptı. Uzun uzun anlattığı öyküsünün sonunda Leon'a da şöyle bir değinip geçti. "Geride sadece tek gözü kör bir hayvan kalınca onu da Courtney'e havale ettim. Tabii hayvan o kadar kötü yaralanmıştı ki tam bir cesaret gösterisi sayılmazdı. Ama yine de tam bir erkek gibi davranıp üstüne düşeni yaptığını söylemeliyim." O sırada çadırın dışındaki ani bir hareketlenme dikkatini çekti. Henry Durant'la post yüzücüler bir at arabasına biniyorlardı. Ellerinde baltalar ve kasap bıçakları vardı. "Ne yapıyor bu insanlar Courtney?"
"Ölü bizonlarınızı getirmeye gidiyorlar."
"Niçin? Senin de dediğin gibi kafaları işe yaramaz. Etleri de kartlaştığı için yenmez."
"Tütsülenip kurutulunca hamallarla diğer işçiler afiyetle yerler. Bu ülkede et çok değerlidir."
Graf Otto peçeteyle ağzını silip ayağa kalktı. "Seyretmek için onlarla gideceğim."
Bu da onun tipik kendine az kararlarından biriydi. Ama Leon yine de şaşırmıştı. "Elbette ben de sizinle geleyim."
"Buna gerek yok Courtney, sen burada kalıp Nairobi'ye dönüş uçuşu için kelebeğe yakıt konmasını izleyebilirsin. Fräulein von Wellberg'i de yanıma alacağım, kampta oturmaktan sıkılmış."
"Leon, bana biraz fırsat versen onu eğlendirmek için elimden geleni yapardım," diye düşündü ama kendini tuttu.
"Nasıl isterseniz Graf," diye cevap verdi.
Henry sadece leşlerin olduğu yere kadar bile olsa eski arabada böyle önemli konukları olduğu için ne yapacağını bilemiyordu. Şoför mahalline tırmanınca Graf Otto bir pro ikram ederek onu biraz rahatlattı. Birkaç nefes çektikten sonra Henry adamın sorularına utangaç bir şekilde mırıldanmak yerine doğru dürüst cevaplar vermeye başlamıştı.
Durant, sen Güney Afrikalıymışsın ya."
"Hayır efendim, ben Boer'im."
"Farklı bir şey midir?"
"Ya, çok farklıdır. Güney Afrikalılar için İngiliz kanı taşır. Benim kanım saftır. Seçilmiş bir kabiledenim."
"Sanki İngilizlerden pek hoşlanmıyormuş gibisin."
"Bazılarını severim. Mesela patronum Leon Courtney'i. O iyi bir Suud Piel'dir."
"Suud Piel mi? O da nedir?"
Henry mutsuz bir şekilde Eva'ya baktı. "Bu erkekler arası bir konu efendim. Genç hanımların kulaklarına göre değil."
"Merak etme. Fräulein von Wellberg İngilizce bilmez. Söyle bakayım neymiş?"
"Tuzlu penis anlamına gelir efendim."
Graf Otto şakayı beğenip sırıtmaya başlamıştı. "Tuzlu penis ha, bunun ne olduğunu biraz anlatır mısın bana?"
"Henry bir ayakları Londra'da, diğeri Cape Town'dadır. Penisleri de Atlantik'te sallanır," dedi.
Graf Otto sesli bir kahkaha patlattı. "Suud Piel, yah sevdim bunu, güzel espriymiş."
Kıkırdamaları kesildi ve sonra kaldıkları yerden konuya devam etti.
"Demek İngilizleri sevmiyorsun, onlara karşı savaştın değil mi?"
Henry aracı kötü bir yerden dikkatli bir şekilde geçirirken soru üzerinde biraz düşündü. "Sonunda savaş bitti," dedi. Sesi düz ve tarafsızdı.
"Yah, bitti ama kötü bir savaştı. İngilizler çiftliklerinizi yakıp sığırlarınızı katlettiler."
Henry cevap vermedi ama bakışları gölgelendi.
"Kadınlarınızı, çocuklarınızı kamplara tıktılar. Birçokları oralarda öldü."
Henry "yah, doğru," diye fısıldadı. "Çok fazla insan öldü."
Artık topraklar harap oldu ve çocukların yiyeceği yok. Senin kabilen de İngilizlerin kölesi oldu Nain. Sen de o yüzden oralardan ayrıldın, anılarından kaçmak için.
Hani'nin gözleri yaşarmıştı. Nasırlı baş parmağıyla sildi.
Hangi komandolarla birlikteydin?
Hani ilk kez adamın yüzüne baktı. Ben komandolarla birlikteydim demedim ki.
Graf Otto, dur tahmin edeyim dedi. Belki Smuts'la birlikteydin.
Hani tatsız bir şey duymuş gibi başını salladı.
Yani Smuts kendi halkına ihanet etti. O ve Louis Botha taraf değiştirdiler. Bizim haklarımızı İngilizlere satıyorlar.
Graf Otto sorusunun cevabını çok önceden bilen biri gibi,
ah dedi, Smuts'la Botha'dan nefret ediyorsun. O zaman kiminle olduğunu anladım. Koos de la Rey olmalı.
Cevabını beklemedi.
Söylesene Durant, General Jacobus Herculas de la Rey nasıl biriydi? Büyük bir asker olduğunu duymuştum. Louis Botha'yla yani Smuts'tan daha iyiymiş, doğru mu?
Sıradan biri değildi. Henry gözünü yola dikmişti. Bizim için bir tanrıydı.
Bir daha savaş çıksa yine de la Rey'in peşinden gider miydin Henry?
Cehennemin kapısına kadar giderim onun peşinden.
Sizin diğer komandolar da gider miydi?
Giderdi, hepimiz giderdik.
De la Rey'le bir daha karşılaşmak ister misin? Elini bir daha sıkmak ister misin?
Henry bu mümkün değil diye mırıldandı.
Benimle her şey mümkündür, her şeyi yapabilirim. Kimseye bir şey söyleme. Hatta o sevdiğin Suud Piel patronuna bile. Bu sadece ikimizin arasında. Yakında bir gün seni yanıma alıp General de la Rey'i görmeye götüreceğim.
Eva Graf Otto'nun yanına sıkışmıştı. Belli ki rahat değildi ve anlamadığı dilde yapılan konuşmadan sıkılmıştı. Graf Otto'nun sadece Almanca ve Fransızca bildiğini düşünüyordu.